Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk selam.
Hocam güzel bir sureye başlıyoruz. Allah-u Teala'nın bizzat Ahsenel Kasas, hikayelerin en güzeli dediği Yusuf Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam da yok. Yani çocukken kuyuya itilmek.
Evet.
Efendim sonra Mısır'a genç yaşta sultan olmak. Affedicilik, hapishane hayatı, zindana düşmek. Yani hocam
en yakınlarının ihanetine uğramak.
Yani bir insanın başına ne kadar kötü olaylar gelir deseniz inanın ancak bu kadar olur sanki. O yüzden ilginç bir inşallah kıssamız. Ben hocam birkaç size okuyayım sonra siz zaten ayet şöyle başlıyor. Estağfirullah. Lekad kâne fî Yusufe ve ihvetihi âyâtul lisâilin. Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için çok ibretler vardır. Hocam şimdi gerçekten bu hikayeyi dinlediğimizde herhalde bu kadar işkenceden, eziyetten geçip de bir insanın ruh sağlığını koruması bence çok ilginç geldi. Bir de şunu diyeceğim. Genelde şöyle bir şey var psikologlar. Yani bunu modern psikologlar birazcık kaderi, Allah'ı tanımayınca bir insana hata bulunca bunun anne babasına bakalım diyorlar. Yusuf Aleyhisselam 9 göbek peygamber ya.
Evet.
Sülalesinde gelen bir babası Yakup, İsa Aleyhisselam. Hepsi peygamber. Buna rağmen yani tabii sadece Yusuf Aleyhisselam babası olmuyor peygamber o zaman. Diğer 10 kardeşin de babası peygamber. Hocam o zaman anne babayı suçlamak biraz boş olmuyor mu? Yanlış anlaşılmaz. Hiç etkisi yoktur demiyoruz. İlla ki annemizin, babamızın, komşularımızın, dedelerimizin üzerimize çok tesirleri vardır. Hele sizin Laz bölgesinde hocam daha çok vardı.
Şimdi hocam etki deyince mesela güneş patlamasının bile insan psikolojisi güneşte hocam dünyanın birkaç katı büyüklüğünde patlamalar oluyor zaman zaman. Bu patlamalar karşısında insanların psikolojisi de bunlar etkileniyor hocam. Yani buradan baktığımızda bununla ilgili yapılan bilimsel araştırmalar olduğunu da belirtelim. Şimdi buradan hareketle bakarsak evrende olan her şey insan psikolojisini etkiliyor. Doğal olarak insanın yetiştiği aile ve o soyun genetik özellikleri ya da genetikle harmanlanmış çevresel özellikler olan epigenetik özellikler insan üzerinde çok etkisi olacaktır. Ama peki insan iradesiyle insan iradeyi cüziyesini kullanarak kendi yaşamında ne kadar büyük bir değişiklik yapabilir? İşte asıl kritik nokta burası. Yani İmam Maturidi'nin bana göre olağanüstü ufuk açıcı kavramsallaştırmasıdır. İrade-i cüziye ve irade-i külliye. İrade-i külliye Allah'ın iradesi. İrade-i cüziye insanın iradesi. Yani şimdi Allah'ın iradesiyle mukayese edilemez de hani mukayese ettiğinde elbette irade-i cüziye çok sembolik bir şeydir hocam. Ama
evet.
İnsanın kendi yaşamında o irade-i cüziye ise olağanüstü derecede bir önemi. Özellikle bunu şeylerde de görüyoruz hocam. İkizlerde, 300'lerde, 400'lerde farklı yaşam tercihleriyle beraber gittikleri yollar bakıyorsunuz. İnsan iradesiyle çok şeyi değiştirebiliyor. Fakat iradede şöyle ilginç bir tarafı var hocam. Her şey kader dediğin zaman iradeni kullanmıyorsun.
O da kötü hocam.
Hayır, şöyle,
da kötü.
İradeni de kullanmaz hale geliyorsun yani.
Hocam işte düşün yaparsın. Sen efendim kafaya koy bir başarırsın demek de yanlış.
Evet.
Ama her şey efendim işte kader, her şey bilmem ne deyip de her şeyi Allah'a suçu atmak da haşa. Ki şeytan bunu
sorumluluğu, evet.
Şeytan dedi ki ey Allah'ım beni sen sapıttırdın dedi.
Evet.
Adem Aleyhisselam ya Rabbi ben nefsime zulmettim dedi. Dedi ki ey Adem yani sana bunu yaptıranın da ben oldum neticede. Kaderi yazan benim ama ya Rabbi dedi utandım dedi sana suç isnat etmekten üzerime aldım dedi. Yani bu edeptir. O yüzden bugün bu ortayı bulamıyoruz. Bizim dindar kesim her şeyi kader deyip kaderimde varmış. Hatta kader mahkumu diyoruz.
Evet.
Adam öldürmüş.
Adam evet hak yani
Allah Allah.
Yani dediğiniz gibi cinayet işlemiş ve hani böyle lami cimi olmayan bir cinayet yani.
En büyük cinayet işliyor. Suçlu ben değilim.
Kader mahkumuyum.
Kader yazmış ben yaptım. Ya böyle bir şey olabilir mi arkadaş? O zaman kimsenin sorumluluğu yok ki ben senin paranı çalayım. Kader hırsızı. Kader
şimdi düşünelim
canisi.
Hocam. Yusuf daha Yusuf iken, daha peygamber değil yani, bir çocuk, bir genç. Yani eğer kendisi hocam her şey kader deseydi ve kendini kader mahkumu saysaydı ne olurdu? Muhtemelen hocam eski Mısır zindanlarında çürür giderdi yani.
Yani şimdi değiştirebileceğimiz şeyi değiştirmek lazım.
Evet.
Yani değiştiremeyeceğimiz konuları teslim olmak lazım. Şimdi bizim psikologlarımız tutuyorlar çocukluk travması. Anne babana bakalım dönelim. Bu Freud çıkardı mı hocam bu işi, anne babalık çocukluk döneme dönmeyi?
Yani tabii o biyografi yöntemini uyguluyor ama sonradan tabii onu çok daha böyle karmaşık bir şekilde uygulayanlar da oldu. Ve orada mesela Fromm eleştiriyor Freud'i ve benzer yaklaşımları. İnsanı diyor siz geçmiş zamana götürüyorsunuz ama insan orada bir değişiklik yapamayacağı bir yer.
Evet.
Yani dolayısıyla aslında diyor sen diyor insanı orada şey diyorsun, orada hapsediyorsun yani.
Hocam bir de onun işlediği suça bahane uydurmuş oluyorsun. Diyorsun ki arkadaş sen çocuk travması yaşamışsın. Anne babanın kabahati bu, senin mi kabahatin yok? Sen o hatanı, günahını işlemeye devam edebilirsin. Yani evet. Günah anne babanın boynuna der gibi.
Şimdi yani orada dikkatli mesela diyelim ki hocam psikanalizden sonra davranışçılar ve psikanalistler şunu savunuyor. Sonuçta insanı çevresinin ürünü sayıyor. Hatta bu ürün şeydir yani böyle katı bir üründür yani. İnsan iradesini yok sayar bir yaklaşımdır yani. İkisi için de hocam nedensellik ilkesi var. Özgür iradeye yer bırakmıyor yani hem klasik psikanaliz hem klasik davranış yaklaşım. Humanist psikolojiden itibaren varoluşçu insancı yaklaşımından itibaren insan iradesi vurgulanmaya başlıyor. Ve o zaman ne olmalı? İnsan iradesini kullanarak kendini ve çevresini ve koşulları değiştirmesi lazım görüşü öne çıkıyor yani.
Yani hocam Yusuf Aleyhisselam'a geri dönersek, Yusuf Aleyhisselam'ın abileri onlar iradelerine uyarak kötü oldular. Yani sonra tevbe ettiler gerçi de. Yusuf Aleyhisselam'ın iradesiyle çocukken babasından ayrı düştü, annesinden ayrı düştü. Hapislerde yaşadı, köle oldu. O da iradesiyle ve Allah'ın yardımıyla tabii ki, Allah'ın evet. izni olmadan hiçbir şey olmaz. Dua ederek yani peygamber oldu, Mısır'ın sultanı oldu.
Yani hani gayret insandan, muvaffakiyet, Allah'tan. Başarı Allah'tan. Yani o gayret gerekiyor. Tabii peygamberlik kısmı vehbi de Allah'tan bir lütuf da.
Onun çalışırken deyince. Yani güzel insan olduğu için tabii Allah seçti. Ama çok kötü olsaydı herhalde Allah da seçmezdi onu.
Evet.
O manada söyledim. Şimdi hocam kıssaların en güzeli diyor. Bu konuda Hristiyanlar da çok ilginç böyle filmler falan çeviriyorlar.
Evet.
Biraz gerçi Yusuf Aleyhisselam'ın şahsi güzelliği de var biliyorsunuz. Yakışıklı olması da
evet.
var. Hocam ben diyorum ki, bilmiyorum ne diyeceksiniz, bir görüşme kalacak mısınız? Kur'an-ı Kerim kıssaları her şeyin en aşırı uçlarını bize gösteriyor. Ne demek istiyorum? Yani bir çocukken işte 10 kardeşin, bir çocuk bir çocuğu öldürebilir. Kardeş kardeşle bazen katleder.
Evet.
Ama 10 kardeş
hepsi birleşip de
ittifak etsin.
Evet.
İşbirliği
evet.
yapsın da bir kardeşi kuyuya itsin. Yani hocam bu çok 1000 yılda bir kere olacak bir şey.
Evet. Bir de şey hocam, çölde bir kuyuda yapayalnız bırakılıyorsunuz yani. Bu böyle hiç inanılması bir şey değil yani. Yani hem bütün kardeşlerin ortaklaşa kıskançlığına ve ihanetine muhatap olmak, hem de şeyde
evet
kuyuda çölde yapayalnız kalmak, ne kadar büyük bir dehşet hocam. İnsan anında kafayı sıyırır herhalde.
Belki
yani.
De hocam tarihte bir kere olmuştur bu. Hani bir insan bir insanı kuyuya atar, bak onu olmaz demiyorum hocam da. Ama 10 kişi, on hani kardeş yani hani yabancı 10 kişi değil bunlar. Şimdi ondan sonra mesela hocam diğer mesele, siz şimdi köle oldunuz, bu da olabilir.
Evet.
Ama bir kadın bir erkeğe kovalasın cinsel arzularla, onun arkadan gömleğini yırtsın, bu adam da o kadının kölesi olsun. Yani hocam bu kadar da değil mi? Yani şunu demek istiyorum, Allah-u Teala şartları öyle zorlaştırmış ki, yani bir kadın bir erkeğe göz koydu, olabilir.
Evet.
Ama onu bir köle edinip de peşinden koşması, bu çok nadiren olacak bir şey. Yani bir evet. yılda bir kere olur belki.
Bir de herkese. Hocam şeyden çölde yapayalnız yaşadığınız bir kuyudan çıkıyorsunuz. Köle bile olsanız hocam saraydasınız yani. Değil mi?
Evet.
Yani olağanüstü bir yükseliş. Sonra o olağanüstü yükseliş zamanında yeni bir sınav, bu defa bir kadınla olan sınavı söz konusu. Ve orada tekrar şeye düşüyorsun yani. hapse düşüyorsun yani. Hocam burada şimdi tasavvufta hep vurgulanan celali ve cemali tecelliler. Yani tabii herkes ister cemali tecelliler olsun. İnsan ister her zaman Rabbinin nimetleriyle, şefkatiyle, merhametiyle muhatap olsun ama sonuçta Yaradan burada aynı zamanda celali tecellilerle de karşılaşacağımız, yani çile, ızdırap, acı vesaire. Mesela psikolojide bir dönem hocam bu acı, çile, ızdırap bunlara bakış problemliydi. Ama özellikle Maslow'dan itibaren bunların insanın ne kadar geliştirdiğini vurguluyor.
O yüzden hocam yani insanoğlu her şarta hazırlanmalı. Bence bu surenin en önemli tarafı bizi her şarta hazırlanmalı.
Kesinlikle.
Başımıza gelecek en alttan en uca sakın kadercilik yapmayın.
Evet.
Tembellik yapmayın. Kaderi suçlayarak ya ben ne yapayım ufak çocukken köle oldum ya ne yapayım bu kadın da bana saldırdı artık ben de bir erkeğim falan. Veya evet. İşte efendim hapse düştüm şu oldu bu oldu asla hocam bir yani hapiste tebliğ yapıyor ya. Hocam evet. Ne dersiniz bu konuda?
Yani her durumu bir anlamda bir İbnül Vakti yani bir vakitte yapılacak en iyi şeyle değerlendirmek bir tasavvuf ilkesi. Hazreti Yusuf'un yaptığı o. Hapse düşmüş olmakla birlikte umutsuzluğa kapılmıyor ve orada hakkı ve hakikati anlatmaya devam ediyor. Yaşamın böyle gelgitleri, bazen bela ve musibetlerin yağmur gibi yağdığı zaman, bazen de nimetlerin bir yağmur gibi yağdığı zamanlar olabilir. İnsan tasavvuftaki formülasyonla gidersek yani celal ve cemal yani çile ve ızdırap celali tecelliler şefkat, merhamet ve nimetlere muhatap olmak ister cemali tecelliler insan bunlardan geçerek kemale eriyor. Dolayısıyla kemale ermek için insanın her ikisiyle de muhatap olacak ama şöyle bir durum var hocam genellikle insan çektiği çileleri, ızdırapları daha fazla dünyasında büyütüyor. Allah'ın ona vermiş olduğu nimetleri, rahmeti, bereketi o kadar şey etmiyor yani.
Aslında sağlıklı
göremiyor yani.
Güzel geçen günler insanın ömrünü daha fazla sanki. Gençlik yılları iyi geçiyor, orta yaşlar fena geçmiyor. Yani fakirlik zamanları, yaşlık zamanları daha az ama dediğiniz gibi hocam insan hep böyle cemal tecellisi istiyor. Celal hoşumuza gitmiyor ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Süleyman Aleyhisselam hariç bütün peygamberler feleğin çemberinden geçmiş derler ya.
Evet, evet.
Tahmin ediyorum Süleyman Aleyhisselam da zenginlere ve sağlıklara örnek olsun diye belki. Yani ömrünün kısmı azamını zengin melik olarak geçiriyor. Hayvanat emrinde. Hayvanlardan ordusu var, cinlerden ordusu var. O da çok değişik. Orada inşallah çok güzel şeyler konuşuruz.
Hocam burada şey de mesela kardeşleri tarafından ölüme terk edilmiş bir Yusuf. Üstelik ölümden hocam daha korkuncu insanın bir çölde kuyuda yapayalnız bırakılmasıdır. Bu mesela çok büyük bir dehşet. Ama ona rağmen Yusuf onları ne yapıyor? Affediyor.
Oraya da geleceğiz hocam ya. Hocam dehşet ya. Hep böyle ekstrem uçlar. Hem de ne zaman affediyor? Hocam şimdi siz bana karşı bir hata işlediniz.
Evet.
Ama siz çok güçlüsünüz. Siz vezirsiniz. Ben sizi affettim desem. Ne kadar etkisi olur? Ya ben sultan olmuşum. Bana karşı çok ağır bir suç işlenmiş. 10 kardeş beni kuyuya itmiş.
Evet.
Ben ondan sonra neredeyse köle statüsünde. Yani yabancı bir ülkede sizin orada vezir olduğunuz, başbakan olduğunuz bir yerde kardeşleriniz de sizden gelecek bir kilo buğdaya muhtaç durumda, fakir, savunmasız ve böyle bir zamanda affediyor hocam.
Evet, en şey durumunda yani.
Şimdi ilk ayet şöyle başlıyor hocam, buradan başlayalım. Bu 4. ayet. Estağfirullah. İz gâle Yûsufu li ebîhi yâ ebeti innî râytu ahade aşara kevkeben ve şemse vel kamera râytuhum li sâcidin. Bir zamanlar Yusuf babasına demişti ki babacığım gerçekten ben rüyamda 11 yıldızla güneş ve ayı bana secde ederlerken gördüm. Şimdi 9-10 yaşında bir çocuk geliyor size. Babacığım ben rüyamda tabi şurada ayet de çok güzel ebeti diyor. Ey babacığım nasıl samimi bir peygamber oğlu babasına ne güzel hitap ediyor. Demek ki böyle bir aralarında samimiyet de var. Belki bizim bugün bu sureden alacağımız başka bir derste babalarla çocuklar, genelde erkek çocukları pek iyi geçinmez. Ben de 5 tane olan çocuğu olduğu için oradan iyi biliyorum.
Hay maşallah.
Sizde kaç tane var?
Bende de 5 hocam.
Hocam beraberiz.
Allah'ın lütfu, evet, 5'e 5.
5'e 5, tamam. Futbol takımı kursam olur yani.
Ya da şey, karşılıklı voleybol, basketbol.
Öyle mi?
Evet, orada 5'ti yanlış bilmiyorsam.
Yok,
yani.
Yok hocam, ben sizinle karşı karşıya gelmeyi maçta bile istemem. Futbol takımı kuralım. Birimiz kaleci, birimiz antrenör olsun.
Ha, biz de 12. Biri, he, anladım.
Sıra kaleye evet. Geçeriz. Diğerimiz de antrenör olsun. Şimdi kıymetli hocam, yani geliyor çocuk, diyor ki baba ben rüya gördüm, işte güneş, yıldız, ay bana secde ediyor. Herhalde ben şöyle derdim. Oğlum dün akşam ne yedin? Çok mu kaçırdın akşam yemeğini? Ondan sonra sol tarafı üzerine, miden üzerine mi uyudun? Bu senin gördüğün saçma sapan derdik herhalde. Yahu nasıl bir şey ki? Babası daha duyar duymaz. Aman evladım diyor, aman. Sakın diyor bunu kardeşlerine söyleme.
Evet.
Demek ki rüyalar konusunda bir şey söylemek ister misiniz hocam? Birkaç değişik rüyalar var ya.
Yani oraya girersek aslında onu belki ayrı bir programda ele almak lazım. Ben hayal kısmına daha çok takıldım. Rüyalarımızın bir kısmı hocam şeydir. Aslında hayallerimizdir.
Hocam ben size üç kısmı ayırayım, siz oradan devam edin,
tamam,
o zaman.
Tamam, olur.
Ben de yani siz sözü kesmeyin çünkü Osman Nur Topbaş Üstad'ın kitabından okuyorum şimdi. Hadisün nefs dediğiniz hocam şu yani. Kişinin rüyasında kendi işini, sanatını, günlük meşgalelerini görmesi. Yani gündüz bir şey yapıyorsunuz, gece rüyada onu görüyorsunuz. Arabanız bozuldu evet. Gündüz. Gece öğrenci. Arabayı tamir ediyorsunuz.
Ya da öğrencisin, kendini sınavda görüyorsun.
Evet. İkincisi, şeytanın korkutması. Bu çok oluyor.
Kabuslar mesela.
Ya şeytan denen varlık bize düşman. Ya niye düşman? İşte Allah söylüyor Kur'an'da. Adem babamız olan düşmandan dolayı. Hani biz bazen böyle bir horozoru kavga ettiririz. Böyle birkaç diğer hayvanların kavgasından belki zevk alıyoruz ya. Biraz sadistçe geçti aslında ama.
Evet.
Hani insanda böyle bir şey var değil mi? Köpekler kavga etsin, horozlar kavga etsin, develer güreşsin. Sanki bu hayvan hem düşmanlığı var, hem de zevk alıyor bizim böyle korkmamızdan, böyle kabus görmemizden.
Çünkü hocam onların ortak özelliği şey, insan iradesini zayıflatıyor. Aşırı korku, kabuslar, insana bir aziyet psikolojisi aşılıyor yani. Ben hatırlıyorum, ortanca oğlum hocam şey dedi, baktım uyumuyor, yatmıyor, yatmak istemiyor. Bir akşam dedim niye yatmıyorsun, uyumuyorsun baba, diyor ya kabus görüyorum. Ya diyorum bak ne diyorsun, görüyorum. Çünkü rüyaların yönetmeni sensin dedim. Tabii tam öyle değil ama ona öyle dedim yani.
Görme dedin.
He. Yönetmeni sensin. Diyelim ki kabus göreceksen uyanırsın dedim. Yani kabusu görmek zorunda değilsin en azından. Yani rüyalara bir ölçüde müdahil olmak şeydir.
Hocam bu yapay zekayı siz çok kullanıyorsunuz. Biraz da nöronlarla alakalı bir şey söyleyeyim, bize bir hayırlı haber de. Nöronlarımızı programlasak, bu kabusları görmesek.
Yani bunu şeye, nörobilime bile gitmeden hocam, insan sonuçta yani benim ortanca oğlum o zamanlar ortaokula gidiyordu. O bile yapabildi yani.
Nasıl yaptı?
İşte şey, ben şunu söyledim. Dedim bak rüyalarının yönetmeni sensin. Dolayısıyla rüyada rüyanın iyiye mi kötüye mi gideceğine, kabus mu, dram mı, trajedi mi, komedi mi olacağına ya da bir başarı öyküsü mü olacağına aslında sen karar veriyorsun dedim.
Bir parça
İkincisi,
%100 değil ama.
Değil ama ben ona öyle telkin ettim. Tamam. Yani. İkincisi de dedim, diyelim ki sen istediğin gibi gitmiyor rüya. O zaman dedim uyanma hakkın var yani.
Uyanabilirsen tabii.
Yok şöyle, işte şey, uyanabileceğine dair inanışın varsa hocam uyanma şeyin artıyor. İnsanların hocam çoğu şeyi yapamayışının nedeni yapamayacağına dair olan inanış yani.
Ben şimdi mesela rüyadan uyanabileceğimi düşünmüyordum.
Hocam düşündüğünüzde mesela nörobilimin bu anlamda bana çok büyük katkısı oldu. Ben daha önce hocam 3 kez İngilizce için, benim yabancı dilim lisede ve üniversitede Fransızcaydı. Arapça'da lisede vardı. Ama mesela İngilizce öğrenemeyeceğime dair bende o 3 teşebbüs sonucu bir şey oluştu. Kanaat oluştu. Sonra nörobilimde okudum ki insanın beyni hocam plastisite özelliği var. Değişebilir yani. Dolayısıyla benim kafa almıyor derken o zaman kafanı değiştir. Değiştirebilirsin yani.
Yani bizim Türkler sabit fikirliyizdir. Bir şey de olmaz deyince kendi kendimize Nuh deriz, peygamber deriz. Evet. Bizde çok yaygın bu sanki.
Evet
ya.
Hocam, organik olarak da beyin değişiyor. Yani evet. Yapısı. Yani hani biz kalp kelimesini vurgularız. Hmm. Arapçada inkılap kelimesi oradan geliyor. Ve kalp hiç durmadan döner durur yani. İnsan beyni de öyle hocam. Hiç durmadan değişir durur. Dolayısıyla bir şeyi, kafa bir konuyu almıyorsa, atıyorum sayısalcı, hı hı, sözelciye dönüşebilir. Sözelci sayısalcıya dönüşebilir yani.
Eyvallah. Bu şimdi şeytanın korkutması, o zaman siz diyorsunuz ki kendinizi programlayın, uyanmaya çalışın. Eyvallah. Bazen eşimizi, çocuğumuzu da kaldırırız. Baktım korkuyor falan.
Evet.
Hemen sallarız. Aman kalk, kendine gel falan. Rüya deriz.
Bazen evet, rüyada tabii sayıklayan insanlar oluyor mesela.
Marşist oluyor dışarıda.
Evet. O da bir formu. Tabii bizim asıl burası çok derin bir konu. Burada konuşulacak çok fazla şey var da şimdilik herhalde bu kadar. Yoksa
bir şey daha söyleyeceğim. Ondan sonra siz yorum yapabilirsiniz. Bir de Osman Nur Topbaş Üstadımız diyor ki Allah'tan gelen tebşirat. Şimdi burası modern psikolojinin inanmadığı, kabul etmediği veya ilgisiz olduğu bir şey. Rüya meleği kişiye Ümmül Kitap'tan bir nusra getirerek Levh-i Mahfuz'dan eserler gösterir. Bu rüya sahihtir. Rüyayı salihadır. Bunlara sadık rüya da denir. Gerçekten bazı insanlar istikballe alakalı, gelecekle alakalı, ne bileyim, manevi tarafı olan rüyalar görüyorlar.
Evet.
Güzel insanlarla rüyalarında görüşüyorlar. Ondan sonra. Hatta burada hadis-i şerif var. Allah Resulü zaman yaklaştıkça müminin rüyası neredeyse hiç yalan çıkmaz. Gördüğü gibi gerçekleşir. Müminin sadık rüyası nübüvvetin 46 cüzünden biridir. Nübüvvetten olan bir şey ise yalan olmaz. Şimdi çok ilginç, çok ilginç. Yani bu zaman yaklaşmasında kasıt da sabaha karşı, seher vakti olanmış. İlk saatler değil.
Yani aslında hocam biz gece boyunca rüya görüyoruz. Rüyanın 4 evresi var. Uyku ile uyanıklık arası hocam. Tasavvufta yakaza denilen halle benzeşiyor. Sonra hafif uyku evresi geliyor. Sonra delta evresi geliyor. Sonra REM evresi geliyor. Bunlar hocam toplam 80-90 dakika sürüyor. 80-90 dakikada biz hocam uyanıyoruz. Tekrar uyku ile uyanıklık arası, hafif uyku şeklinde bir döngü var.
İlk REM dediğimiz bu derin uyku ilk saatlerde mi oluyor?
Derin uyku, derin şey, REM evresi tam tersi hocam. Rüya gördüğümüz evre derin uyku değil. Rüya gördüğümüz için uyanma olasılığımız en yüksektir. Mesela onun için aslında bu Allah vergisi hocam. İşte çok kötü bir şey görüyorsun mesela. Bu sayede uyanabiliyorsun yani.
Tabii.
Mesela niye REM evresi diyorlar? İngilizce'de hocam hızlı göz hareketlerinin kısaltılması.
Evet.
Rüya görürken hocam göz şey dönüyor böyle. Fıldır fıldır dönüyor. Ben bir zaman kardeşimle konuşurken çocukken hocam ilkokulda baktım göz ve beyinde benim şeyim var. İmgem var. Vay dedim be. Ben o zaman kardeşim rüyadayken göz şeyini göz kapağını kaldırırsam onun rüyasını görebilir miyim diye bir fikir yürütmüştüm yani. Şimdi evet. Bu 80 tekrar edeyim. Uyku ile uyanıklık arası birinci evre, hafif uyku evresi, sonra delta evresi, bedensel rahatlama hocam bu delta evresinde oluyor.
Derin
uyku aslında burası yani. Derin uyku. Sonra REM evresi. Bu 80-90 dakika sürüyor. Bu tekrar başlıyor, tekrar bitiyor. Dolayısıyla hocam günde 7-8 saat uyumak lazım yani. Bir gecede hocam biz sanılanın çok aksine 80-90 dakika rüya görüyoruz. Toplamda gördüğümüz rüyaların süresi 80-90 dakika hocam. 80-90 dakika. Mesela biz bir günde acaba 80-90 dakika yemeğe zaman ayırıyor muyuz?
Ayırmıyoruz.
Yani o zaman yani 80-90 dakika Allah'ın bize boşu boşuna bir şeyler gösteriyor olduğunu beklemek mümkün mü?
Değil.
Bir de o esnada hocam beyin çok ilginç şeyler yapıyor uykudayken biz yani. Birincisi hocam beynimizde oluşan, çalışmaktan oluşan toksinler, biriken toksinleri temizliyor beyin ve omurilik sıvısıyla. İki, hipokampüslerinden beynimizde hocam deniz atı demek, ona benzediği için o adı vermişler. O gün öğrendiklerimizi elden geçiyor. Uygun gördüklerini uzun süreli belleğe gönderiyor. uygun görmediklerini geri dönüşüm kutusuna ya da geri dönüşmeye kutuya gönderiyor.
Ve belki de rüyalarda bunun bir kısmı olabiliyor değil mi o anda? Yani hani o...
Çok küçük bir kısmı hocam. Hmm. Yani 8-9 diyelim ki 8 saat diye biz rüyalarımız 1,5 saat kadar. Çok şimdi uzun. Bu şeyler o anda yani beynimiz hiç durmadan çalışmaya devam ediyor. Yani bazıları diyor ki işte ben şey yani gece uyurken biz düşünmediğimizi varsayıyoruz. Halbuki gece biz uyurken hocam beynimiz olağanüstü derecede şey ediyor, düşünüyor.
Evet. Şimdi hocam bu rüya demek ki tepşirat dediğimiz ilahi cenahta gelen rüya olduğu için bunu da tabii Yakup Aleyhisselam babası hemen anlıyor. Dedi ki yavrucuğum rüyanı sakın kardeşlerine anlatma, sonra sana hasetlerden dolayı bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır. İşte böylece rüyada gördüğün gibi Rabbin seni seçecek. Sana rüyada görülen hadiselerin tabirine dair ilim verecek. Daha önce iki atan İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana da Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Şimdi burada benim ilgimi çeken bir baba olarak Yakup Aleyhisselam evlatlarının psikolojik durumunun da farkında.
Evet.
Hangisi zararlı, hangisi tehlikeli? Bunun farkında. Fitneye daha baştan engel olmak istiyor. Kıskançlığı. Yani bizim belki babalar olarak, anneler olarak dikkat etmemiz gereken bir başka husus da evlatlarımız olan ilişkilerde aman sakın kıskançlığa sebep verecek aşırı sevgi. Çünkü diğer kardeşler diyorlar ki ya babam Yusuf'u çok seviyor.
Evet.
Tabii niye seviyor ayrı konuşuyor. Bunu tartışmıyoruz da Yakup Aleyhisselam ister istemez Yusuf Aleyhisselam'ın nübüvvet nuru görmüş. Bundan dolayı ona çok fazla meyli var.
Evet.
Bu da abilerini kıskandırıyor. Sizin de evde yaşamışsınızdır. Ya kocaman çocuk 15 yaşında, 20 yaşında, 5 yaşında çocuk kıskanıyor. Ya oğlum etmeyleme bak o çocuktur. Ona hoşgörü yapıyoruz ama sen abi oldun diyor, sen de yok baba diyor. O yapınca kızmıyorsun, ben yapınca kızıyorum. Arada kaç yaş var? 10-15 yaş fark var ya, Allah'tan kork. Hepimiz yaşıyoruz bunları. O yüzden yani bir çocuğumuz hatasını söylerken çok dikkatli davranmak gerekiyor abi.
Yani dengeyi gözetmek lazım. Bir de şey hocam, Mevlana bir yerde bahseder Mesnevi'de, hayalini söylediğin zaman onun şeyini, büyüsü kaybolur anlamında. Şimdi burada bir başka açıdan şeyin hayali, diyelim ki Allah'a yakınlık anlamında, yakınlık duymak anlamında hayalini de temsil ediyor o rüya.
Genelde hocam şöyle, güzel niyetlerinizi, amellerinizi çok paylaşmayın. Hani haset edenler olur, engel olmaya çalışanlar olur diye böyle bir bizim Türkçemizde söz var.
Doğru, çok doğru.
Ama
hocam,
şöyle bir şey de var yalnız. Bu planlarımız herhalde bizi seven ve bu konuda uzman arkadaşlarla görüşmekte faydalı da
düşünüyorum. Şöyle bilgi alışverişi anlamında eyvallah hocam. Şimdi şey oluyor. Bir insan o hayalini kendi içinde pişirdikçe hocam, ona verdiği motivasyon daha yüksek oluyor. Hmm. Paylaştıkça paylaşmanın sevinciyle hocam, onun büyüsü giderek kaybolmaya başlıyor.
Eyvallah.
Mesela bebeğinin olacağını hemen söylemez şeyler.
Hmm, doğru ya, kıskanan olur, haset yapan, kem gözle bakan olur, hatta beddua eden bile olur.
O olabilir.
Çok
ya da sevdiklerine
vardır
bile hemen yani eşine söyler ama herkese hemen söylemek durumunda değildir yani. Biraz şey yani nasıl söyleyeyim, o gidişatı görmek, onun onu o bilgiye özel olarak, yani Allah biliyor, sen biliyorsun, eşin biliyor. Anlatabildim mi? Bir de doktorun biliyor diyelim hocam. Yani çok daha özel bir şey oluyor.
Eyvallah. O zaman kıskançlık hususunda kardeşler arasında bu olabilir.
Mesela hocam kıskançlık Adem Aleyhisselam'ı işlerken
orada
Kabil'le Habil arasında da değil mi? Bir kız meselesinden ne vardı?
Kıskançlık,
haset vardı, kıskançlık vardı.
Hatta kıskançlık öldürücü diye ben bunu kullanıyorum sağda solda ama İnsanlar bunu böyle mecazen zannediyorlar. Kıskançlık öldürücü bir günahtır. Hayır. Bizzat ölüme ve katle de sebep olabilir. Bak işte kardeş kardeşi.
Evet.
Sırf kıskandığı için onun evlendiği işi şöyle, işte onun kurbanı kabul oldu. O benden daha zengin. Yani bunu şeyde okumuştum. Gülistan'da okudum. Bir adam çok haset ediyor.
Şirazi.
Haset ediyor çok.
Evet.
Öyle bir şey yapıyor ki hocam inanamazsın ya. O adama zarar vermek istiyor. Bir türlü veremiyor. En son diyor kölesine, beni öldür. O adamın bahçesine at. Çünkü aralarında husumet de varmış. Demek ki o kıskandığı adamla aralarında bir olumsuz davalar geçmiş. Yani istiyor ki ben zarar veremedim ona ama ben onun bahçesinde ölü bulunduğum zaman katil diye onu alırlar, kısas yaparlar. Yahu bu kadar mı insan haset, karşıdaki adamı öldürmek için kendi ölümüne de razı oluyor. İnsan böyle negatif bir enerjiyi topluyor ki gerçekten bu insanın...
Pasif agresif kişilik deniyor ya hocam yani. Hmm. Onun bir tezahürü. Bu arada hocam ben eski Türk mitolojisinde hikayelerini çok gördüm. Hatta bunun bizim siyasi tarihimizde özel bir yeri vardır. Özel yeri şu. Hakan'ın çocuklarının arasındaki kıskançlık. Hakan'ın çocukları arasında hocam öyle bir kıskançlık vardır ki.
Eyvah hocam, bu konuya hiç girmeyelim valla. Osmanlı'da biliyorsun bazı konularda var ya. Evlat katliamı da var.
Şöyle sonuçta bizim de değinmek istediğimiz nokta kıskançlık diye bir şey var ve bu kıskançlık narsizmin de tasavvufta nefsi emmarenin de karakteristik özelliklerinden bir tanesidir ve insanlar şunu da yapmamalı. Bazı insanlar hocam kendine imrendirmeyi sever. Biz imrenmeyi pozitif buluruz. İmrenme hocam eğer insanı güdülüyorsa, harekete geçiriyorsa eyvallah. Ama aşırı imrenme.
Bir tık sonrası
her şeye imrenme oldu. Yok, haset değil, kendine zarar hocam. Hmm. Çok imrendiğin zaman herkese ve her şeye, her iyi şeye ve herkesin iyi özelliğine imrendiğinde hocam, bu senin onun altında ezilmeye başlıyorsun.
Mankörlük de başlar hocam. Niye Ali Rıza hocam benden daha bilgili?
Ha, o tarafa da kayabilir.
Niye onun arabası benden daha güzel? İmreniyorum önce. Yani hep kıskanıyorum. Yani size kötü niyetim yok ama.
Evet.
Sırf imrenmek ve bir süre sonra imrendiğin insandaki nimetleri gözünde abartıp kendindeki nimeti
görmemek biçiminde. Yani orada hep hocam, geleneksel tasavvufun kadim zamanlarında hocam, tıpla tasavvuf arasında çok fazla metafor kullanıyorlar ve kullandıkları kavramlardan bir tanesi hocam, her şey dozunda. İlaç dozunda kullanılması lazım.
O zaman bugün sohbetimizi dozunda bırakalım burada.
Eyvallah hocam.
Çok zor konulara girdik. dinleyicilerimiz haftaya kadar bunları bir özümsesinler.
Haram sabır vardı değil mi hocam? Haram sabır. Evet, niye? Abi. Dozu kaçırmış yani.
Tamam. O zaman haftaya biz yine bu kıskançlıktan biraz başlayalım. Biraz rüyalardan sonra Yusuf Peygamber'in hikayesine. Oradan ne tür dersler çıkaracağımıza devam edelim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.